Ayrım 14.
Artık doğurganlığın yapısal değişiklikler olmadan kadının statüsü yükselmeden de düşebileceği savı öne sürülmektedir. Batı'da geliştirilen modern gebeliği önleyici yöntemlerin gelişmekte olan ülkelere ihraç edilmesi ve o toplumlarda yoğun ve etkili aile planlaması programları yapılması ile doğurganlığın düşebileceği görüşü 1960'larda dünyada oldukça kabul görmüş ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasının temel ilkelerinden birini oluşturmuştur. 1990'larda hala bu politika sürmektedir. Bu yaklaşım, gelişmekte olan ülkelerde kadınların düşük statülerinin değiştirilmemesinin en önemli nedeni olarak çok çocuklu olmalarını göstermektedir. Çok sayıda ve üst üste yapılan doğumlar hem kadının sağlığını bozmakta hem de çocuklarına bakmaktan kadının kendisini geliştirmek için yeterli zaman bulamamasına yol açmaktadır. Kadın modern doğum kontrolü metotlarını kullanarak doğurmak istediği çocuk sayısını ve doğumların zamanlamasını kendi ihtiyaçlarına göre ayarlayabilir. Bu takdirde statüsünü arttırmak için yeterli güce zamana da kavuşmuş olacaktır. Bu bakış açısı doğurganlığın kadının statüsünden bağımsız olarak değişebileceğini varsaymaktadır. Hatta yüksek doğurganlığı kadının düşük statüsünün bir sonucu değil bir nedeni olarak görmektedir. Bu takdirde kadınların doğum kontrolünü kendi rızaları ile yapmaları bile gerekmemektedir. Kadın yine başta devletin, tıp sisteminin, ailenin ya da erkeklerin isteğine uygun olarak çocuk aldırıp, kısırlaştırma ameliyatları yaptırıp, rahim içi araç ya da hap kullanıp daha az doğum yaptığında gelecekte statüsünün artacağı umulabilmektedir. Başlarken bıraktığım noktaya yeniden döneyim. Kadının statüsü ve doğurganlığı arasında kurulan çeşitli ilişki biçimlerinin her biri bir ideolojik yaklaşımı temsil etmektedir. Bu ideolojik yaklaşımların hepsi esas olarak doğurganlığın düzeyi ile ilgilidir. Kadınların toplumdaki yerleri bu bağlamda ele alınmaktadır. Bugünkü teknolojik düzeyde ve doğurganlığın yüksek ya da alçak oluşu, ailenin ve devletin çıkarları ile doğrudan ilgili olduğu sürece, kadınların kendi bedenlerinin kontrol hakları hep kısıtlanacağı benzemektedir. Zira toplumun doğurganlık düzeyini kontrol etmek, kadınların bedenlerini kontrol etmekle mümkün olur. O halde doğurganlığın düzeyi hakkında bir devlet politikası bulunduğu sürece, kadının statüsü ile doğurganlığının az ya da çok oluşu hakkında bir ilişki aramak anlamlı gözükmemektedir. Bunun yerine kadınların bedenlerini, dolayısıyla doğurganlıklarını, kendilerinin kontrol edebilmelerini sağlamak için başvurdukları yolları, direnme biçimlerini incelemenin ve farklı toplumsal statülere sahip kadınlar arasında bu açıdan ortaya çıkan benzerlik ve farklılıklara eğilmenin zamanı gelmiştir. Böyle bir yaklaşımda kadınların hem doğurganlıklarını kısıtlamak hem de doğum yapabilmek için başvurdukları yollar birlikte ele alınabilir. Dolayısıyla odak, çocuk sayısından, doğurganlığın kadınların psikolojik ve fizyolojik sağlıkları açısından anlamına kaymış olacaktır. Ancak bu tür çalışmalarla devletin doğurganlıkla ilgili politikalarını, kadın hakları ve kadın sağlığını temel alacak biçimde yeniden düzenlemesinin gereği vurgulanabilir. İktisat kuramının kadın sorununa bakışı. Doçent Doktor Tülay Arın. Bugünkü konferansın konusu iktisat bilim dalında kadın sorununun kavramsallaştırılması, kuramsallaştırılması ve ortadan kaldırılması, hafifletilmesi ile ilgili farklı yaklaşımlar. Bu yaklaşımlar cinsiyet temelinde ortaya çıkan eşitsizliklerin nedenlerini ve kökenlerini, eşitsizlikleri doğuran ve sürdüren etmenleri, bu eşitsizlikleri azaltabilecek ya da ortadan kaldırabilecek yöntemleri ve politika değişikliklerini tanımlamaya ve çözümlemeye çalışıyorlar. İktisat kuramının kadının konumunu ele alış biçimi çok önemli. Çünkü kadın erkek eşitsizliklerinin temellerini açıklamak bakımından pek çok yaklaşımın odak noktasını iktisadi etmenler oluşturuyor. Sorun gerçekten de esas olarak iktisadi temelli veya iktisadi olarak tezahür ediyor. İktisat kuramı adını verdiğimiz bilgi alanı içinde iktisadi olguları ve ilişkileri açıklamak üzere geliştirilmiş birbirinden farklı kuramsal çerçeveler var. Bu çerçeveler eşitsizliklerin türediği veya beslendiği kaynakları ve nedenleri farklı biçimde tanımladıkları ölçüde farklı iktisat kuramlarını oluşturuyorlar. Her iktisat kuramı da sorunun kaynağını veya nedenini nerede gördüğüne bağlı olarak bu nedene yönelik sorunu çözmeye yardımcı olacağını düşündüğü politikalar ve stratejiler öneriyor. Kısacası politika önerileri doğrudan doğruya sorunun nedenlerinin de ne olduğu ile ilgili saptamaya bağlı. Bu bilgilerin ışığı altında baktığımızda iktisat kuramlarını en genel olarak ikiye ayırabiliriz. Birincisi, sorunu doğrudan doğruya kapitalizm içinde ele alan ve çözümlemenin de kapitalizm içinde bulunabileceğini kabul eden kuramlardır. Ki bunlara en genel ifadesiyle liberal iktisat kuramları adı verilir. İkincisi ise kapitalizm içinde mümkün olan çözümlerin eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya yetmeyeceğini, eşitsizliklerin ortadan kalkmasının farklı bir üretim tarzı çerçevesinde farklı bir toplumsal örgütleme biçimi gerektirdiğini savunan sosyalist ve Marksist iktisat kuramlarıdır. Daha yakından bakıldığında cinsiyet temelindeki eşitsizliklere bakış açısı birbirinden farklılaşan üç tür liberalizm olduğu görülür. Muhafazakar liberalizm, klasik liberalizm ve sosyal liberalizm. Her üç tür liberalizmde kadının iktisadi konumunu onun piyasa ilişkilerine hangi koşullar altında girdiğine bağlı olarak tanımlar. İlk tür liberalizm piyasa ilişkilerine girerken var olan eşitsizlikleri verili olarak alır. Nedenlerini sorgulamaz, ortaya çıkan sonuçlarını da piyasanın normal işleyiş biçimlerinin tezahürü olarak kabul eder. Diğer iki tür liberalizm ise piyasa ilişkilerine girişte var olan formal hukuksal eşitsizlikleri odak noktası olarak alır. Klasik liberalizm, piyasa ilişkilerine girebilme hakkının verilmesinin ve bu bakımdan sınırlamalar olmamasının yeterli olacağını kabul eder. Sosyal liberalizm ise bir hakkın hukuksal olarak var olmasının herkes tarafından aynı şekilde kullanılacağı veya aynı sonuçları doğuracak şekilde kullanılacağı anlamına gelmeyeceği, o nedenle önemli olan hususun formal eşitlik değil, bu hakları kullanmada fırsat eşitliği olduğu görüşünü savunur. Kısacası bu üç tür liberalizm birbiriyle özdeş değil, fakat hepsi de kadın erkek eşitsizliği sorunsalını esas alarak iş gücü piyasalarının işleyişi çerçevesinde ele alır. Şimdi bunlara biraz daha yakından bakalım. Muhafazakar liberalizmin anti-feminist bir doğası vardır. Bu görüşe göre herhangi bir bireyin piyasa ilişkileri sonucunda elde ettiği gelir, servet, beceri vesaire onun verimlilik düzeyi tarafından belirlenir. Verimlilik farkları gelir ve servetlerin de farklı olması sonucunu getirir. Kadınlar erkeklerden daha az ücret alıyorlarsa, daha niteliksiz işlere giriyorlarsa, işten daha hızlı atılıyorlarsa, bunun en önemli nedeni kadınların verimliliklerinin erkeklere göre daha düşük olmasıdır. Bu tür farklılıklar serbest rekabet koşulları altında zaman içinde azalma eğilimi gösterir. Bireyler rasyoneldir ve seçişlerinde özgürdür. Eğer isterlerse verimliliklerini artıracak yönde seçişler yaparlar. Herhangi bir almışığı seçerken onun sağlayacağı faydayı, maliyetleri karşılaştırırlar ve faydayı azamileştirecek şekilde seçişlerini yaparlar. Kadınlar örneğin iş gücü piyasasına girerken eğitim ve beceri kazanma konusunda ne kadar zaman ve kaynak ayırmak, ev ile iş arasında zamanlarını nasıl bölmek istediklerine rasyonel seçiş davranışı temelinde karar verirler. Sonra da bu kararlarına uygun olarak piyasalarda yer alırlar ve kararlarının sonuçlarını piyasa işleyişi doğrultusunda alırlar. Ortaya çıkan sonuçların eşitsiz olduğu gerekçesiyle bu sonuçları devlet müdahalesiyle değiştirmeye kalkmak, koruyucu kurallar koymak aslında korunmaya alınanları zarara sokar. Örneğin piyasa koşullarına göre oluşmuş ücret düzeyleri ve farklılıkları asgari ücret yasaları ile azaltılmaya kalkıldığında ilk işten çıkarılacaklar, verimliliğinden yüksek asgari ücreti alanlar olacaklardır. Ya da hamile kadınlara hamilelik ve doğum, çocuk bakımı için paralı özel izin hakkı vermek demek, bu kadınların işverenler için maliyetini yükseltmek ve verimliliğini düşürmek anlamına gelir. Bu da rasyonel davranan işverenin önce onları işten çıkarma, meslekte sorumluluk isteyen mevkilere yükseltmeme yönünde davranmasını teşvik edecektir. Kısacası muhafazakar liberalizme göre kadınların seçişleri çerçevesinde ortaya çıkan sonuçlar piyasanın işleyişinin doğal sonuçlarıdır. Herhangi bir sosyal politikada uygulanmamalıdır. Bu tür görüşler 1980'li yıllarda bir yandan da ailenin kutsallığını, kadının asıl yerinin ailesinin yanı olduğu görüşünü vurgulayan ideolojik muhafazakar söylemle birlikte İngiltere'den Amerika'ya, Türkiye'den Şili'ye sosyal eşitsizlikleri artıran devlet politikalarının da temelini oluşturur. Liberalizmin dayandığı iktisat kuramı olan neoklasik iktisata göre gelir eşitsizliklerinin nedeni bireylerin iktisadi faaliyetlere katılırken başlangıçta sahip oldukları donanımlarının farklı olmasıdır. Bu donanımlar bireylerin üretime katıldığında ne kadar verimliliğe sahip olacağını belirler. Neoklasik iktisat işgücü, piyasalarının işleyişini işgücü talebi ve işgücü arzı kavramları etrafında inceler. İşveren işgücü talep eder. Çünkü çalışanlar tüketicilerin talep ettikleri, dolayısıyla piyasada satılabilecek mallar üretirler. İşgücüne ödenecek ücret, son birim işgücünün üretime katıldığı değere, yani onun marjinal verimliliğine eşit olacaktır. İşgücü arzı ise bireylerin ya da ailelerin mensuplarının piyasada mevcut veri ücret düzeyinde ne miktarda emek sunmak istedikleri konusunda verecekleri kararlar sonucunda ortaya çıkar. Bireyler bu kararları verirken rasyonel bireyler olarak kararlarının kendilerine sağlayacağı yararları ki bu esas olarak elde edilecek gelirdir ve yükleyeceği maliyetleri ki bu esas olarak boş zamandan ve boş zamanlarda yapılabilecek şeylerden vazgeçmektir, karşılaşırlar. Bu kararlar bireylerin ya da aile mensuplarının çalışarak gelir elde etme ile boş zaman yani çalışmama arasında yaptıkları tercihler temelinde verilir. Bireyler belli becerilere ve gerçekleştirmek istedikleri belli amaçlara sahiptirler. Bireylerin kaç saat çalışıp ne kadar gelir elde edip ne miktarda tüketim yapmak istedikleri, ne kadar zamanı ise çalışmadan geçirmek istedikleri tamamen kendi tercihlerine bağlıdır. Bireylerin belli becerileri elde etmek isteyip istememesi de gene bir bireysel tercih sorunudur. Birey tercih ederse bir süreyi çalışmaktan vazgeçerek eğitim, mesleki beceri kazanma amacına hasredebilir. Ve bunun karşılığında ileride daha yüksek ücret elde etmeyi isteyebilir. Bireylerin eğitim ve öğretim yapma tercihleri beşeri sermaye kuramı çerçevesinde geliştirilmiştir. Bunun yanı sıra iş gücü arzı kararı bireysel bir karar olmakla birlikte bireyler bu kararı alırlarken aile geliri etmenini de göz önüne alırlar. Bu durumda seçişler ailenin diğer fertlerinin kararlarından etkilenecektir. Burada kararlar karşılaştırmalı avantajlar yani yararlar ve maliyetlerin karşılaştırılması temelinde alınacaktır. Hangi aile bireyinin iş gücü piyasasında, hangisinin ev işleri ve çocuk bakımında daha verimli olduğuna bağlı olarak, kimin evde kalacağı veya emeğini daha çok ev işine hasredeceği, kimin ne kadar eğitim göreceği vesaire konusunda karar verilecektir. Elbette burada bireylerin ev içinde ve dışında bulunmak konusundaki bireysel tercihleri de etkili olacaktır. Sonuçta iş gücü piyasasında, denge, işverenlerin tercihleri ile çalışmak isteyenlerin tercihlerinin kesiştiği noktada ortaya çıkacaktır. Herkes, üretimdeki marjinal verimliliğine eşit ücret alacaktır ve marjinal verimliliği eşit olanlara aynı düzeyde ücret ödenecektir. Bu kurama göre, aynı işi yapan bireylerin aynı ücreti alması gerektiği halde, almadığı ırk, cinsiyet, etnik grup, bölge ve diğer etkenler temelinde ciddi ve sürekli eşitsizlikler olduğu yapılan araştırmalarla tekrar tekrar ortaya kondu. Bu eleştiriler karşısında neoklasik iktisat ancak 1960'lardan ve 70'lerden itibaren kendi kuramsal çerçevesinde uygun açıklamalar getirmeye çalıştı. Böylece neoklasik ayrımcılık, diskriminasyon kuramı ortaya çıktı. Neoklasik ayrımcılık kuramına göre, işverenin aynı verimlilikte bir işçiyi işe alırken ve ücret verirken, değerine göre farklı muameleye tabi tutmasını belirleyen etmen, onun zevk ve tercihleridir. İşverenler, işçi alma kararlarını, karlarını en yüksek düzeye çıkarma amacına ve zevk ve tercihlerini gerçekleştirme amacına göre verirler. Eğer tercihleri kadınlar yerine erkekleri işe almak veya onlarda daha yüksek ücret ödemekse, işverenler hem karlarını hem de zevk ve tercihlerini beraberce en yüksek düzeyde gerçekleştirmeye çalışacaklardır. Eğer buna uygun olarak ayrımcılık yapmak isterse, tercih ettiği gruba marjinal verimliliğinden daha fazla, tercih etmediği gruba ise marjinal verimliliğinden az ücret ödeyecektir. Hatta tercih etmediğini belki hiç işe almayacaktır. Yani aslında işveren ayrımcılık yaptığında tercihini gerçekleştirme uğruna karlarından vazgeçmektedir. Bunu karlarını azaltma pahasına yapmaktadır. Fakat tam rekabetin olduğu bir piyasada karları azaltma uğruna yapılacak ayrımcılık, ayrımcılık yapanın nispi durumunu ayrımcılık yapmayan işvereninkine göre bozacaktır. Ayrımcılıkta ısrar eden işverenler için ayrımcılık yapmanın kar elde etmeye göre nispi maliyeti arttıkça zevk ve tercihlerinin maliyetine göre kararlarını yeniden gözden geçirmek durumunda kalacaklardır. Ek olarak ayrımcılığı sadece işverenler yapmaz, çalışanlar da çalışmak istedikleri iş yerleri ve işveren konusunda tercihler yapabilirler ve bu konuda ayrımcı davranabilirler. Örneğin erkekler beraber çalışacakları iş arkadaşlarının kadın değil erkek olmasını isteyebilirler. Bu durumda ayrımcılık pratiklerinin sadece işveren tercihlerinden kaynaklandığını iddia etmek mümkün değildir. Kısacası bu kurama göre ayrımcılık yapmayan işverenler piyasada mevcut olduğu sürece ayrımcılığın etkisinin zaman içinde azalması ve hatta ortadan kalkması beklenir. Fakat ayrımcılık sürüyorsa bu işverenlerin kadınların daha az verimli oldukları yolunda kanıtlanmış veya kanıtlanmamış inançlarının sürmesinden dolayıdır. Görüldüğü gibi bu kuram bireysel tercih olarak kabul ettiği olguların hangi koşullar ve toplumsal işleyişler altında oluştuğu sorusuyla hiç ilgilenmemekte, sadece bunları verili olarak almakta ve varsaymaktadır. 19. yüzyılda gelişmeye başlayan ve günümüzde de gayet etkili olan klasik liberal feminizmin mücadele alanını yukarıda açıklanan iktisadi liberalizm çerçevesi içinde ve paralelinde ele almak gerekir. Kapitalizmin geliştiği Fransız devrimi ile beraber eşitlik, özgürlük, kardeşlik ilkelerinin kabul edildiği bir çağda, orta sınıf burjuva kadınlar bu ilkelerin kendileri için de geçerli olması gerektiğini savunarak mücadeleye başlamışlardır. İlk liberal feminist yazarların asıl odak noktası kadınların aynen erkekler gibi rasyonel bireyler olduğunu, yani en az onlar kadar iyiyi kötüden ayırt edebilen ve herhangi bir şeyi seçtiğinde onun faydasını ve maliyetini gözetip en iyi çözüme bulabilen bireyler olduğunu gösterme çabası olmuştur. Buna göre eğer kadınlar erkekler gibi rasyonel bireyler olamıyorlarsa veya iktisadi faaliyetlere onlar gibi katılamıyorlarsa, bunun nedeni kadınların doğalarından gelen eksiklikler değil, kadınları zayıf, erdemsiz, becerisiz kılan dini, kuramsal, hukuksal pratiklerdir. Bu durumu aşmanın en önemli yolu kadınların eğitimidir. Ama burada eğitim, iş gücü becerisi sağlayan eğitimden ziyade, kadınların rasyonel bireyler olarak gelişmesini sağlayacak araç olarak önemsenmiştir. Bunun yanında kadınların toplumsal yaşama yasaların verdiği haklar bakımından eşit koşullarda katılma ve bu katılmanın ürünlerine ve sonuçlarına sahip olabilme ve tasarruf yetkisine kavuşma mücadelesi, liberal feminizmin aynı ölçüde önem verdiği alan olmuştur. Medeni haklar, özellikle gelir ve miras, boşanma, çocukların velayeti, mülkiyet ve tasarruf hakkı, mesleklere girişte, eğitim kurumlarına girişte engellenmeme hakkı, yasaların yapılmasında ve uygulanmasında kararlara katılma, yani seçimlerde seçme ve seçilme hakkı, kısacası bu haklar zora dayanmayan, bireysel tercihlerini yaparken devlet gücü ve yasalarla başta sınırlandırılmamış bir kadın konumunun mücadelesini veriyordu. Daha sonraları bu mücadeleye eşit işe, eşit ücret verilmesi kuralının yasalara girmesi konusu da eklendi. Çünkü kadınlar yasal ve eğitimsel olarak eşit formal özelliklerle piyasaya çıksalar bile eşit sonuç almadıklarını gördüler. Öte yandan liberal feminizm, iktisadi işleyişin yarattığı eşitsizlikleri kabul eden ve sorgulamayan esas olarak iktisadi işleyişe katılmada hukuk kuralları çerçevesinde var olan eşitsizliklere karşı çıkan bir felsefeye sahiptir. Ayrımcılığa karşı mücadelesi de işe almada ve ücret ödemede aynı niteliklere sahip olanlara ayrımcılık yapılamayacağının yasalara yazılmasını sağlamak ve işverenlere karşı da onların ayrımcılık konusunda zevk ve tercihlerini yanlış ve temelsiz olduğunu kanıtlamaya çalışmak, bunun toplumsal ilerleme önünde ciddi bir engel oluşturduğunu, kadınların gelişmediğini ve ilerlemediği bir toplumun kendisinin de ilerleyemeyeceği yönünde kamuoyunun biçimlendirmek gibi alanlara sıkışmıştır. Bireysel konumların irdelenmesine dayanan bu felsefe, formal yasal hakların var olmasını önemserken, bu hakların gerçek yaşamda ne kadar kullanılabileceği ve sonuçlarının nedenle eşit olduğu sorularını sormadığı ölçüde, klasik liberal bir iktisat felsefesi temeline oturan klasik bir liberal feminizmdir ve kadın erkek eşitsizliği sorusuna dar bir alan içinde kalarak yaklaşmaktadır. Sosyal liberalizm, sosyal refah liberalizmi, telafi edici liberalizm gibi terimlerle ifade edilen liberalizm türü ise, neoklasik iktisadın piyasaların işleyişinin kurumsal biçimlerinin rekabetçi olduğu görüşünün geçerli olmadığı, gerçeği yansıtmadığı gözleminden hareket eder. Bu yaklaşıma göre iş gücü piyasalarının kurumsal işleyiş biçimini rekabetçilik değil, bölünmüşlük, parçalanmışlık kavramları gerçeğe daha yakın tanımlar. İşte bu saptamadan kalkarak geliştirilen kuramlar, bölünmüş iş gücü piyasaları kuramları adıyla anılır. Bu kuramlara göre eşitsizlikleri azaltmaya ve ayrımcılığı yasaklamaya yönelik düzenlemelere, rekabet, eğitim, öğretim becerilerini arttırma çabalarına rağmen gelir eşitsizlikleri sürmekte, verimlilik ve eğitim düzeyi aynı olsa bile ücret ve kazanç farklılıkları azalmamakta, yüksek öğrenimliler arasındaki kazanç farklılıkları gerileyeceğine yükselmekte, yaşla beraber ilerleme olanakları farklılıkları artmakta, belirli grupların işsizliğe uğrama bakımından dezavantajları sürekli bir durum arz etmektedir. Kadınlarla erkekler formel olarak eşit haklarla rekabet edebilecek bir konuma getirilmiş olsalar bile, piyasaların fiilen kurumsal olarak işleyiş biçimleri çerçevesinde elde edilen sonuçlarda eşitlik sağlanamamaktadır. Eşitsizlikler eşit işe eşit ücret verilmemesi yanında, belki de ondan çok daha önemli ölçüde kadınların daha düşük konumlu işlere yığılması biçimini almaktadır. Kadınlar daha çok, kadın meslekleri sayılan öğretmenlik, hemşirelik, sekreterlik ve benzeri işlerde çalışmakta, aynı mesleklere girseler bile mesleklerin alt kademelerinde yığılmakta, üst kademe işlere çıkamamakta, özellikle karar alma, yönetim, siyasi ve iktisadi mücadeleye katılmanın gerçekleştirildiği, her çeşit yasanın yapıldığı, uygulandığı, uygulamanın denetlendiği kurumlar ve kademeler, sendikalar, siyasi partiler, temsilli meclisler ve benzeri kurumlarda son derece sınırlı biçimde yer alabilmektedirler. Bunun sonucunda toplumun ilerlemeye açık ve ilerlemelerin gerçekleştirildiği bütün alanlarında kadınlar fiilen pek az önemli. Yani birincil veya eşit değil, ikinci bir role ve konuma sahip olabilmektedirler. Bu konumun sürekli beslenmesiyle de kadınlar rekabet etmeyen, edemeyen grup olarak kalmaktadırlar. Rekabet etmeyen grupların var olduğu durumda artık rekabetçi olmayan iş gücü piyasaları vardır ve bu piyasalar rekabet edebilen ve rekabet edemeyen grupları ayrı ayrı barındırır. Bu nedenle iş gücü piyasaları bölünmüş, kademeleşmiş, hiyerarşikleşmiş piyasalardır. İş gücü piyasalarında ayrımcılık belli grupların belli piyasalara mahkum olmaları sonucunda ortaya çıkar.